Ayrım 2.
Bu şimdiye dek rastlamadığım bir zehirdi. Dikkatle doktoru dinlemekte olan gazeteciler bilinmeyen bir zehir diye yazdılar. Teşekkür ederim doktor. Şimdi Bay Henry Winterfon. Bay Winterfon iri yarı dalgın suratlı bir adamdı. Sevecen olmasına karşın aptal bir insan gibi gözüküyordu. Salondakiler onun hükümet baş analizcisi ve zehirler konusunda uzman olduğunu öğrenince şaşkınlığa uğradılar. Hakim dikeni kaldırarak uzmana bunu tanıyıp tanımadığını sordu. Tanıdım, bunu bana analiz için yolladılar. Bize o analizin sonucunu anlatır mısınız? Tabii. Bence diken önceleri curale denilen zehire batırılmıştı. Bazı yerli kabileler bu zehiri kullanırlar. Gazeteciler heyecanla not aldılar. Yani sizce ölüme curale mi neden oldu? Bay Winterfon hayır hayır dedi. Curale'den çok hafif bir iz kalmıştı. Yaptığım tahlile göre diken sonradan Dishopyludus typhus'un zehirine batırılmıştı. Yani Bomslang veya ağaç yılanı denilen yaratığın zehirine. Bomslang mı? O da nedir? Bu Güney Afrika'da bulunan bir yılandır. En zehirli ve öldürücü yılanlardan biridir. Zehirinin insanlar üzerindeki tam etkisi iyi bilinmiyor. Yine de size şunu söyleyebilirim. Yılanın zehiri iğne ile bir sırtlana verilmiş ve daha enjektör çekilmeden hayvan ölmüştür. Bir çakal ise sanki kurşunla vurulmuş gibi yere yığılmıştı. Zehir cildin altına korkunç bir kanamaya sebep olur. Ayrıca kalbi etkileyerek felce uğratır. Gazeteciler çok ilginç bir hikaye diye yazdılar. Uçakta işlenen cinayete yılan zehri de karıştı. Kobradan daha zehirli bir yılan. Bu zehrin özellikle bir cinayet olayında kullanıldığına hiç tanık oldunuz mu? Hayır, ilk kez tanık oluyorum. Teşekkür ederiz Bay Winterfon. Bir polis memuru boruyu koltuklardan birinin arkasında nasıl bulduğunu anlattı. Üzerinde hiç parmak izi yoktu. Boruyla çeşitli deneyler yapılmıştı. Bununla 3 metreye kadar rahatlıkla nişan alınabiliyordu. Monsieur Hercule Poirot. Salondakiler ilgiyle kımıldandılar fakat Belçikalı fazla bir açıklamada bulunmadı. Yolda hiçbir şeyin farkına varmamıştı. Evet, ucu zehirli dikeni yerde kendisi bulmuştu. Bunun ölen kadının boynundan düşmüş olduğu anlaşılıyordu. Kontes Horbury. Gazeteciler kontun karısı uçak cinayetinde tanıklık etti diye yazdılar. Kimisi ise olayı yılan zehri olayı diye adlandırmıştı. Kadın gazetelerinin muhabirleri ise şöyle yazdılar. Kontes Horbury yeni moda şapkalardan giymiş ve bir tilki kap almıştı. Veya Londra'nın en şık kadınlarından biri olan Kontes Horbury siyahlar giymişti. Şapkası ise son modaydı. Veya Kont'la evlenmeden önce Cicely Blunt adını taşıyan Kontes siyahlar içinde çok şıktı. Salondakiler bu güzel ve zarif kadını zevkle seyrettiler. Ne var ki Kontes'in söyleyebileceği bir şey yoktu. Yolda hiçbir şeyin farkına varmamıştı ve ölen kadını tanımıyordu. Ardından onun yerini alan Venetia Kerr dinleyicilerin ilgisini fazla çekmedi. Yalnız kadın gazeteciler Lord Cottesmore'un kızı zarif kesimli tweed bir tayyör giymişti diye yazdılar. Sonra James Ryder çağrıldı. Belirli sorulardan sonra yargıç, siz ölen kadının tam önünde 4 numaralı koltukta oturuyordunuz değil mi dedi. Ne olmuş? Lütfen benimle bu şekilde konuşmayın Bay Ryder. 4 numaralı koltukta oturuyormuşsunuz. Oradan herkesi görebiliyordunuz sanırım. Hayır, benim tarafımdakileri görmem olanaksızdı. Çünkü koltukların arkalıkları çok yüksek. Peki yolculardan biri aradaki yola çıkarak boruyu ağzına götürseydi böyle bir şeyi herhalde görürdünüz. Tabii ama siz böyle bir şey görmediniz. Hayır. Önünüzdeki yolculardan hiç kimse yerinden kalktı mı? Evet, iki koltuk öndeki yolcu kalkarak tuvalete gitti. Yani sizden uzaklaşarak ölen kadına doğru gitti öyle mi? Evet. Elinde bir şey var mıydı? Hayır, hiçbir şey yoktu. Bundan emin misiniz? Evet, eminim. Başka yerinden kalkan oldu mu? Önümde oturan yolcu kalktı. Diğer taraftan gelerek yanımdan geçti ve salonun dibine doğru gitti. Bay Clancy yerinden fırlayarak çatlak bir sesle "İtiraz ediyorum." diye bağırdı. "Bu önce oldu, çok daha önce, saat 1'de." "Yargıç, lütfen yerinize oturun." dedi. "Size de sıra gelecek." "Devam edin Bay Ryder, bu beyin elinde bir şey var mıydı?" "Dolma kalem vardı sanırım. Döndüğü zamansa elinde turuncu kaplı ince bir kitap tutuyordu." Peki siz hiç yerinizden kalktınız mı? Evet, tuvalete gittim. Tabii elimde boru filan yoktu. Küstahça konuşuyorsunuz, gidebilirsiniz. Dişçi Norman Gal'in tanıklığı kısa sürdü. Sonra onun yerini alan Bay Clancy oldukça öfkeliydi. Bay Clancy de gazetecilerin ilgisini çekmişti. Ama kontes kadar değil tabii. Muhabirler, esrarlı romanlar yazarı tanıklık etti diye yazdılar. ünlü yazar tehlikeli bir silah almış olduğunu itiraf etti. Açıklama salonda heyecan uyandırdı. Bay Clancy tiz bir sesle "Evet efendim" diye bağırdı. "Yerlilerin yaptığı borulardan satın almıştım. Üstelik bugün buraya mahkemeyi de getirdim. Cinayetin benim borumla işlenmiş olduğu hakkında yapılan suçlamaları kesinlikle reddediyorum. İşte benim borum." Zafer dolu bir tavırla boruyu gösterdi. Gazeteciler not aldılar. Davada ikinci boru. Hakim Bay Clancy'ye sert davrandı. Yazara oraya adalete yardım etmesi için çağrıldığını, mahkemede aleyhine yapılan hayali suçlamalara cevap vermek için bulunmadığını anımsattı. Sonra Bay Clancy'yi sorguya çekti. Ancak yazar roman için açıklama hazırladığından çevreyle ilgilenmediğini söyledi. Bütün yolcular ayağa fırlayarak yılan zehirine batırılmış dikenler fırlatsalardı, işine dalmış olan yazar bunu yine de fark etmeyecekti. Kuaför Janet Grey gazetecilerin ilgisini çekmemişti. Onu iki Fransız izledi. Monsieur Armand Dupont, Londra'da konferans vereceği için o uçağa bindiğini açıkladı. Oğluyla tartışmaya daldığı için hiçbir şeyin farkına varmamıştı. Madame Giselle veya Madame Morisot'u hiç görmüş müydünüz? Hayır efendim. Ama o Paris'in tanınmış kişilerindenmiş. İhtiyar Monsieur Dupont omuzunu silkti. Ben kendisini tanımıyordum. Zaten son zamanlarda Paris'te değildim. Anladığıma göre yakınlarda doğudan dönmüşsünüz. Evet efendim, İran'dan. Başka yerlere de gittiniz değil mi? Özellikle dünyanın uzak bölgelerine. Evet, tabii. Yolculuklarınız sırasında oklarının ucuna yılan zehri süren yerlilere rastladınız mı? Bu sorunun Fransızcaya çevrilmesi gerekti. Monsieur Dupont kendine ne sorulduğunu anlayınca şiddetle başını salladı. Hayır, hayır. Şimdiye dek böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Oğlu onun yerini aldığında sözleri babasınınkinden farksızdı. Yalnız Charles Dupont kadını arının soktuğunu sanmıştı. Çünkü kendine de bir eşek arısı dadanmış ve bunu öldürmüştü. Charles Dupont son tanıktı. Ondan sonra yargıç hafifçe öksürerek jüriye talimat vermeye başladı. Bu şimdiye kadar rastladığım olayların en tuhafı. Bu kadının cinayete kurban gittiği belli. Kazaya uğramış veya intihar etmiş olması olanaksız. Cinayet dışarıdan işlenmediğine göre katilin demin tanıklık eden kişilerden biri olduğu anlaşılıyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Korkunç ve çirkin. Bugünkü tanıklardan birinin yalan söylediği bir gerçek. Bunlardan katilin son derece korkusuz olduğu anlaşılıyor. Bu kimse, garsonları da sayarsak, tam 12 kişinin gözleri önünde boruyu ağzına götürerek zehirli dikeni Madame Giselle'e doğru fırlatmış. Şu anda katilin kim olduğunu belirten kesin kanıtlar yok. Onun için jüri ancak olayın bilinmeyen bir kimse veya kimseler tarafından işlenmiş bir cinayet olduğuna karar verebilir. Gözleri kuşku dolu, dört köşe suratlı bir jüri üyesi öne doğru eğildi. Kesik kesik soluyordu. Bir şey sorabilir miyim efendim? Tabii, tabii. Borunun saklandığı koltuk hangi yolcunun? Yargıç botlarına baktı. Polis memurlarından biri ona yaklaşarak bir şeyler mırıldandı. Aa, evet, sözünü ettiğimiz koltuk 9 numaralı. Monsieur Hercule Poirot'unmuş bu. Monsieur Poirot çok tanınmış bir özel dedektiftir ve kendisi zaman zaman Scotland Yard'la da işbirliği yapar. Dört köşe yüzlü adam gözlerini Hercule Poirot'a dikti. Özellikle ufak tefek Belçikalı'nın pos bıyığını dikkatle süzdü. Bakışlarından bir yabancı diye düşündüğü o kadar belliydi ki, yabancılara güven olmaz, polisle sıkı fıkı oldukları söylense bile. Sonra adam dikeni yerden alan Bay Poirot'tu değil mi diye sordu. Evet. Jüri üyeleri salondan çıktılar. 5 dakika sonra tekrar döndüler. Jüri başkanı bir kağıdı yargıca uzattı. Bu da nesi? Yargıcın kaşları çatılmıştı. Saçma, böyle bir kararı kabul edemem. Birkaç dakika sonra jüri ikinci kararını açıkladı. Madame Giselle zehirlenerek öldürüldüğü anlaşılıyor. Ne yazık ki kim olduğunu gösterecek kanıt yok. Janet salondan çıkarken Norman Galin yanına gelmiş olduğunu fark etti. Genç adam, yargıcın kabul etmediği karar neydi acaba diye fısıldadı. Arkalarından biri, ben buna size açıklayabilirim dedi. İki genç döndüler. Monsieur Poirot pırıltılı gözlerle onlara bakıyordu. Ufak tefek Belçikalı ekledi. O kağıtta katilin ben olduğu yazılıydı. Janet bağırdı. Aa, çok saçma. Poirot neşeli bir tavırla başını salladı. Tabii ya. Salondan çıkarken bir adamın arkadaşına "Bana inan, o cinayeti o ufak tefek yabancı işledi" dediğini kulaklarımla duydum. Jüri de aynı şeyi düşünüyordu. Janet gülsün mü yoksa Belçikalı'yı teselli etmeye mi çalışsın bilemedi. Sonra bir kahkaha attı. Poirot da gülüyordu. Sonra ufak tefek dedektif hemen çalışmaya başlamalı ve şerefimi temizlemeliyim dedi. Gülümseyerek selam verdi ve hızla uzaklaştı. Janet ile Norman Poirot'un arkasından baktılar. Genç adam, ne garip bir adam diye konuştu, dedektif olduğunu söylüyor. Bu kılıkta nasıl dedektiflik yapabilir? Katiller, hırsızlar daha uzaktan onun kim olduğunu anlarlar. Kılığını değiştirmesi olanaksız sanıyorum. Janet, dedektifler hakkındaki fikirleriniz çok eski diye cevap verdi. Öyle takma sakallarla filan uğraşan yok artık. Şimdi dedektifler koltuklarına yerleşerek olayı psikoloji yönünden inceliyorlar. Bu daha az yorucu olmalı. Belki, ama bu iş için berrak ve sağlam bir kafa ister sanırım. Ya, demek karmakarışık bir kafa işe yaramıyor. İkisi de güldüler. Gali, bakın Janet dedi, yanakları hafifçe kızarmış, çabuk çabuk konuşmaya başlamıştı. Şey, acaba, yani geç oldu. Yani benimle bir çay içer misiniz? Bu olay yüzünden karşılaştık. Duraklayarak kendi kendine ne var budala diye sordu. Bir kıza kekelemeden, kızarmadan çay içmenizi teklif edemez misin? Şu haline bak, kim bilir kız hakkında ne düşünecek? Gale'nin şaşkınlığı Janet'in kendinden emin ve sakin tavırlarını büsbütün belirgin hale sokmuştu. Çok teşekkür ederim, gerçekten çay iyi olur. Bir çayhaneye girdiler. Sıkıntılı tavırla bir garson kadın başlarına dikildi. Sanki burada çay verdiğimizi söylüyorlar der gibiydi. Ama doğrusu ben o renkli suyu çaya hiç benzetemiyorum. Onun için düş kırıklığına uğrarsanız bana kızmayın. Salon hemen hemen boş gibiydi. Böylece Janet ile Norman Gale baş başa olduklarını daha da iyi anladılar. Janet eldivenlerini çıkarmış genç adam bakıyordu. Yakışıklı bir adamdı Norman. O mavi gözler, o tatlı gülümseme. Sonra iyi ve nazik bir insandı. Gale telaşla konuşmaya başladı. Bu cinayet gerçekten tuhaf. Genç adam hala o çekingenliğinden kurtulamamıştı. Janet, biliyorum dedi. Doğrusu ben işim bakımından bir hayli endişeliyim. Açıkçası çalıştığım yerde bu durumu nasıl karşılayacaklarını pek bilmiyorum. Evet, ben olayın bu yönünü düşünmemiştim. Antonio cinayet olayına karışan bir kızı yanında çalıştırmaktan kaçınabilir. Norman Gale düşünceli bir tavırla, insanlar ne garip oluyorlar diye söylendi. Yaşam haksızlıklarla dolu. Aslında bu işte sizin hiçbir suçunuz yok ki. Öfkeyle kaşlarını çattı. Kötü bir şey bu. Janet genç adama henüz bir şey olmuş değil. Önceden bir takım olasılıklar üzerinde durarak sinirlenmenin bir yararı yok. Ayrıca bir nokta üzerinde durmak gerek. Sonuçta patronum katilin ben olduğumu düşünebilir. Söylediklerine göre bir kere cinayet işleyen bir insan ondan sonra başkalarını da rahatlıkla öldürebilirmiş. Herhalde hiç kimse saçlarını bir katile yaptırmak istemez. Norman Gale heyecanla genç kıza baktı. Sizi gören cinayetle bir ilişkiniz olmadığını hemen anlar. Janet, işte bundan emin değilim dedi. Doğrusu bazen saçlarını yaptığım hanımları öldürüvermek geliyor içimden. Yakalanmayacağımı bilsem, özellikle bir tanesi var ki. Sesi öyle tiz ki durmadan yakınır, her şeyde kusur bulur. Açıkçası bazen onu öldürmenin suç değil de bir iyilik olacağını düşünmüyor değilim. Görüyorsunuz ya, bende bir katil ruhu var. Norman Gale, ama madem Gisel'i sizin öldürmediğinizden eminim diye cevap verdi. Buna yemin edebilirim. Janet, ben de sizin katil olmadığınıza dedi. Tabii hastalarınız sizin katil olabileceğinizi düşünmeye başladıklarında benim bu inancımın bir yararı olmaz. Hastalarım, evet. Norman Gale'in yüzünde düşünceli bir anlam belirmişti. Herhalde haklısınız. Doğrusu ben bu noktayı hiç düşünmedim. Katil olasılığı bulunan bir dişçi. Korkulacak bir durum bu. Ansızın içinden geldiği gibi bağırdı. Benim dişçi olmam sizin için bir engel sayılmaz değil mi? Janet kaşlarını kaldırdı. Benim için mi? Yani bazı kimseler dişçilerden hoşlanmazlar. Janet üzülmeyin dedi. Bunun nedeni herkesin dişçiye korka korka gitmesi. Birbirlerine bakarak güldüler. Norman mırıldandı. İçimden bir ses dost olacağımızı fısıldıyor. Siz ne dersiniz? Evet, bana da öyle geliyor. Belki bir gece benimle tiyatroya gitmeye razı olursunuz. Tabii önce bir yerde yemek yeriz. İlginize teşekkür ederim. Kısa bir sessizlik olduktan sonra normal, Lupinet'i nasıl buldunuz diye sordu. Eğlenceli bir yerdi. Oraya daha önce gitmiş miydiniz? Hayır, anlayacağınız. Janet aniden samimi bir tavırla kendine piyangodan çıkan küçük ikramiyeyi anlattı. O sırada yanlarına kahverengi elbiseli genç bir adam gelmişti. Yabancı şapkasını çıkararak kendinden emin bir tavırla Janet'e döndü. Miss Gray, evet, ben Feryat dergisindenim. Acaba bize uçakta işlenen cinayet hakkında bir yazı yazar mısınız? Yani yolculardan birinin gözleriyle bu cinayet. Hayır, böyle bir şey yapamam. Yapmayın Miss Gray, size iyi para vereceğiz. Janet sordu, kaç para? 80 sterlin. Neyse, bunu biraz daha artıralım. 100 sterlin diyelim Miss Grey. Janet, hayır dedi, bu işi yapamam. Ne yazacağımı bile bilemem. Genç adam sakin sakin, önemi yok diye cevap verdi. Yazıyı sizin yazmanız şart değil. Bizim çocuklardan biri size birkaç soru soracak. Sonra da sizin ağzınızdan bir şeyler yazacak. Siz hiç yorulmayacaksınız bile. Genç kız başını salladı. Öyle de olsa böyle bir şey hoşuma gitmez. Norman Gal, artık gidebilirsiniz dedi. Miss Grey rahatsız edilmek istemiyor. Genç adam umut dolu bir tavırla ona döndü. Siz Bay Galis'siniz değil mi? Madem bu iş Miss Grey'in hoşuna gitmiyor, gelin sizinle anlaşalım. 500 kelimelik bir şey karalıya vereceksiniz canım. Size de Miss Grey'e önerdiğimiz ücreti veririz. Bu da iyi bir şey sayılır. Çünkü kadınlar karşı cinsin ağzından yazılmış yazıları okumayı severler. Hele öldürülen kadınsa. Bakın, bu sizin için çok güzel bir fırsat. Sizin için yazı yazmayacağım. Para bir yana, bu sizin için iyi bir reklam olur. Yükselmekte olan genç dişçi. Önünüzde iyi bir gelecek. Bu yazıyı bütün hastalarınızın okuyacağından emin olabilirsiniz. Norman Gal, işte ben de bundan korkuyorum ya diye terslendi. Biliyorsunuz ki artık ilerlemek için reklam yapmak şart. Belki yine de bu reklamın cinsine bağlı. Şu anda bir iki hastanın gazeteleri okumamış ve benim bir cinayet olayına karışmış olduğumu öğrenmemiş olmalarını diliyorum. Artık ikimizden de cevabınızı aldınız. Şimdi sessizce gidecek misiniz, yoksa sizi tekmeyle dışarı atayım mı? Genç adam bu tehdide aldırmadı bile. Kızmayın canım, hoşça kalın. Eğer fikrinizi değiştirirseniz bana telefon edin. İşte kartım. Neşeyle çayhaneden çıktı. Bir yandan da hiç de fena değil diye düşünüyordu. Güzel bir röportaj sayılır. Gerçekten de Feryat Dergisi'nin o haftaki sayısında uçaktaki cinayetin iki tanığına önemli bir yer ayrıldı. Miss Janet Grey olay hakkında konuşamayacak kadar üzgün olduğunu söylemişti. Bu olay kendini çok sarsmış olduğu için olanları düşünmek bile istemiyordu. Bay Norman Gal ise cinayetin bir insanın mesleği üzerindeki etkilerinden söz etmişti. İnsan suçsuz bile olsa böyle bir olaya karışması hoş değildi. Bay Norman Gal şakacı bir tavırla, sandalyeme oturacak olan hastalarımın yalnızca dedikodu sütunlarını okuduklarını umarım demişti. Genç gazeteci uzaklaştıktan sonra Janet Norman'a döndü. Acaba bu adam neden daha önemli kişilere gitmedi? Norman öfkeyle, herhalde onları daha iyi muhabirlere bırakıyorlar diye cevap verdi. Kaşları çatılmıştı. Bir müddet sessizce oturduktan sonra, Janet ne dersiniz, Madame Gisel'i kim öldürdü? Hiçbir bilgim yok. Bu konuyu hiç düşündünüz mü, iyice düşündünüz mü? Hayır, düşündüğümü söyleyemem. Yalnızca bu işe nasıl karıştığımı düşünüyor ve kaygılanıyorum. Açıkçası cinayeti yolculardan hangisinin işlemiş olacağı üzerinde durmadım. Galiba bugüne dek yolculardan birinin katil olabileceği bile pek aklıma gelmedi. Evet, yargıç bunu açık açık söyledi. Katilin siz olmadığını biliyorum, ben de değilim, sizden eminim. Çünkü yol boyunca sizi izledim. Janet, katil siz değilsiniz tabii diye cevap verdi. Ben de aynı nedenden dolayı bundan eminim. Tabii cinayeti işlemediğimi biliyorum. Öyleyse katil diğer yolculardan biri. Gel gelelim hangisi olduğunu bilemiyorum. Bu konuda hiçbir düşüncem yok. Ya sizin? Benim de öyle. Norman Gal'in yüzünde yine düşünceli bir ifade vardı. Kafasında beliren düşünceleri toparlamaya çalıştığı anlaşılıyordu. Janet devam etti. Bu konuda hiçbir şey söyleyemeyiz. Yani uçakta hiçbir şey görmedik. Daha doğrusu ben hiçbir şeyin farkına varmadım. Ya siz? Başını salladı. Ben de hiçbir şey görmedim. İşte işin ilginç yanı da bu ya. Siz tabii bir şey göremediniz. Çünkü yüzünüz ters yöne doğruydu. Ama ben kadının bulunduğu tarafa doğru bakıyordum. Ortaya doğru. Yani, Janet duraksıyorak kızardı. Genç kız gözlerini mavi kravata dikmiş olduğunu anımsamıştı. O an aklının çevrede olanlarda değil de karşısında oturan genç adamda olduğunu çok iyi biliyordu. Norman Gal acaba neden kızardı diye düşündü. Çok güzel bir kız. Janet'le evleneceğim. Evet, onunla evleneceğim. Şimdilik fazla ileri gitmemek gerek. Yine de onu sık sık görmek için bir neden bulmalıyım. Evet, bu cinayet olayı iyi bir neden olabilir. Zaten bir şeyler yapmak gerek. O genç gazeteci reklamdan söz etti, aptal. Sonra Janet'e şimdi düşünelim dedi. Madame Gisel'i kim öldürdü? Uçaktakileri teker teker inceleyelim, garsonlar. Genç kız hayır diye başını salladı. Ben de aynı kanıdayım, hizanızda oturan kadınlar. Kontes Horbury gibi bir kadının cinayet işleyeceğini hiç sanmıyorum. Diğeri, yani Lady Kerse çok kibar. Onun yaşlı bir Fransız kadını öldürmeyeceğinden eminim. Galiba haklısınız Janet. Sonra bizim post bıyıklı var. Jüriye göre katil o. Tabii bu yüzden ondan kuşkulanmamız doğru olmaz. Ya doktor, kesinlikle katil olamaz. Eğer doktor kadını öldürmek isteseydi fark edilmeyecek bir yöntem bulurdu. Böylelikle kimse işin iç yüzünü anlayamazdı. Norman bir an duraksayarak evet diye mırıldandı. O izi bulunmayan tatsız ve renksiz zehirlerden çok söz ediyor. Aslında ben öyle zehirlerin bulunduğundan pek emin değilim. Peki ya şu borusu olduğunu açıklayan ufak tefek adam? Evet, kuşkulu bir durum ama sevimli birine benziyordu. Ayrıca kendisinde de öyle bir boru olduğunu açıklamasına gerek yoktu. Galiba o da suçsuz. Sonra Ryder. Katil o olabilir. O iki Fransız. Asıl onların üzerinde durmalıyız. Baba oğul birçok yerlere gitmişler. Tabii kadını öldürmeleri için ortada bilmediğimiz bir neden olabilir. Genç Dupont bana çok üzgün ve kaygılı gibi göründü. Norman Gal ciddi ciddi, cinayeti işleyen bir insan kaygılı olur tabii dedi. Janet, gerçi hoş bir insan o diye cevap verdi. Yaşlı babası da çok şirin. Onların katil olacaklarını sanmıyorum. Norman içini çekti. Hiçbir ipucu elde edemedik. Öldürülen yaşlı kadın hakkında fazla bir bilgimiz olmazsa bir ipucu elde edemeyiz. Düşmanları kimler, parası kime kaldı? Genç adam düşünceli bir tavırla, bütün bu sözleri laf olsun diye söylediğimi mi sanıyorsunuz diye sordu. Janet sakin sakin, evet dedi. Öyle değil işte, Norman bir an durakladı. Bu konuşma yararlı olacakmış gibi geliyor bana. Genç kız merakla ona baktı. Norman Gal cinayet dedi. Bu sadece ölenle öldüreni ilgilendirmiyor. Böyle bir olay suçsuzları da etkiliyor. İkimiz suçsuzuz ama buna rağmen cinayetin gölgesi bizim üzerimize de düştü. Bunun hayatımıza nasıl bir etki yapacağını ise bilmiyoruz. Janet aklı başında bir kız olmasına rağmen hafifçe titredi. Böyle konuşmayın, beni korkutuyorsunuz. Norman mırıldandı. Ben de biraz korkuyorum. Hercule Poirot Japon yanına gitmişti. Müfettiş gülüp duruyordu. Merhaba dostum, az kalsın sizi içeri tıkıyorlardı. Belçikalı ciddi bir tavırla, korkarım böyle bir olay meslek hayatıma alt üst ederdi dedi. Jap bir kahkaha attı. Bazen dedektiflerin de katil oldukları anlaşılır, tabii romanlarda. O sırada yanlarına ince yapılı bir adam gelmişti. Müfettiş onu Belçikalı'ya tanıştırdı. Suret eden Monsieur Fournier bu olayda bizimle işbirliği yapmak için Londra'ya geldi. Monsieur Fournier eğildi, sonra da Belçikalı'nın elini sıktı. Sizinle yıllar önce tanışmak onuruna erişmiştim sanırım Monsieur Poirot. Ayrıca Monsieur Grot de sizden sık sık söz eder. Dudaklarında hafif bir gülümseme belirmişti. Poirot da tazı adam adını taktığı Grot'un kendisinden nasıl söz edeceğini anladığından hafifçe gülümsedi. Sonra da ikiniz de benim evime gelin dedi. Hep birlikte yemek yiyelim. Monsieur Thibault'u davet ettim zaten. Tabii sizin ve dostum Jap'ın bu işe karışmama itirazınız yoksa. Müfettiş neşeyle Belçikalı'nın sırtına vurdu. Siz bu işe karışmazsanız olur mu dostum? Fransız da resmi ve kibar bir tavırla onur duyarız diye konuştu. Poirot, az önce çok güzel bir küçük hanıma söylediğim gibi onuruma sürülen lekeyi temizlemem gerek. Jap tekrar gülmeye başladı. Jüri sizden hiç hoşlanmadı Poirot. Son zamanlarda hiç bu kadar komik bir şey duymadım. Belçikalı'nın konuklarına ikram ettiği nefis yemekler yenirken cinayetten hiç söz etmediler. Fournier yemekten sonra beğeniyle mırıldandı. Demek İngiltere'de de iyi şeyler yenilebiliyormuş. Thibault, yemek nefisti Monsieur Poirot dedi. Jap da başını salladı. Biraz Fransız usulü olsa da iyiydi. Poirot gülümsedi. Yemekler midede hafif durmalı. İnsanın kafasını felce uğratacak kadar ağır olmamalı. Jap, doğrusu miden bana hiç sıkıntı vermez diye gülümsedi. Ancak sizinle bu konuda tartışacak değilim. Neyse, artık işimize bakalım. Monsieur Thibault'un bu akşam randevusu olduğunu biliyorum. Onun için önce kendisine soracaklarımızdan başlayalım. Emrinizdeyim beyler. Tabii burada mahkemede olduğundan daha rahatça konuşabilirim. Soruşturmadan önce müfettiş Şap'la kısaca görüştük. Bana fazla açılmamamı söyledi. Müfettiş başını salladı. Tabii daha başlangıçta bir takım açıklamalarda bulunmak doğru değildir. Şimdi artık bize Madame Giselle hakkında bütün bildiklerinizi anlatabilirsiniz. Açıkçası onun hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Benim bildiğim herkesinki kadar. Özel yaşamı hakkında önemli bir fikrim yok. Belki Monsieur Fournier bu konuda size benden daha fazla bilgi verebilir. Size şu kadarını söyleyebilirim. Madame Giselle ilginç bir tip denilen insanlardandı. Kolay rastlanılan kişilerden değildi yani. Ailesi hakkındaysa hiç fikrim yok. Duyduğuma göre gençliğinde çok güzelmiş. Sonra çiçeğe tutulmuş ve iyice çirkinleşmiş. Bence Madame Giselle kuvvet sahibi olmaktan hoşlanan bir kadındı. Gerçekten güçlü, iyi bir iş kadınıydı. Duygularının çıkarlarını engellemesine göz yummayan insanlardandı. Üstelik mesleğinde son derece dürüst olduğu söylenirdi. Sözlerini onaylamasını bekliyormuş gibi Forney'e bakınca o da çabucak başını salladı. Evet, kendi görünüşüne göre dürüst bir kadındı. Buna rağmen delil olsaydı yasalar ondan hesap sorardı. Forney'e üzgün bir tavırla omuzunu silkti. Ama bu mümkün değildi. İnsanların karakteri belli. Yani şantaj. Jap tekrarladı. Şantaj. Evet, tuhaf, kendince bir özelliği olan bir şantaj. Madame Gisel alıcının el yazısıyla yazdığı senet karşılığı para verirdi. Vereceği miktarı ve bunun nasıl ödeneceği ise kendi saptardı. Ancak parasını alma yöntemleri de vardı. Poirot ilgiyle öne doğru eğildi. Forney'e devam etti. Bugün Monsieur Thibault'un de söylediği gibi Madame Gisel'in müşterileri yüksek tabakadan veya meslek hayatlarında tanınmış kişilerdi. Bu kişiler haklarında dedikodu çıkarılmasından, atlarının bir rezalete karışmasından çekinirler. Madame Gisel'in özel haber alma servisi gerçekten güçlüydü. Dediğim gibi Madame Gisel kendi görüşüne göre dürüst birisiydi. Kendine kalleşlik etmeyenlere o da kalleşlik etmezdi. Edindiği bilgiyi para kazanmak için hiçbir zaman kullanmadığından eminim. Bu bilgiden müşterisinin kendine olan borcunu ödemesi için yararlanırdı yalnızca. Poirot, yani dedi, bu gizli bilgi kadın için bir tür garantiydi, öyle mi? Evet, borç ödenmediğinde bu bilgisini acımasızca kullanır, yalvarışlara kulak tıkardı. Yalnız size şunu söyleyeyim beyler, Madame Gisel'in bu yöntemi çok etkiliydi. Yüksek mevkide olan bir kadın veya bir erkek, adının bir rezalete karışmaması için ne yapar yapar istenilen parayı bulur. Dediğim gibi Madame Gisel'in ne işler çevirdiğini biliyorduk. Ama onu dava etmeye gelince, Forney'e omuzunu silkti. İşte bu güçtü. İnsanlar her yerde insandır. Poirot, bazen borçlunun her şeye rağmen aldığı parayı ödeyemediğini varsayalım dedi. O zaman ne olurdu? Forney'e ağır ağır cevap verdi. O zaman Madame Gisel edindiği bilgiyi gazetelere verir veya o kişinin durumu özellikle duymasını istemediği bir yakınına yollardı. Kısa bir sessizlik oldu. Poirot, bunu kazanç mı sayıyordu dedi. Forney'e, doğrudan doğruya kazanç değildi tabii dedi. Tabii. Jap atıldı. Böyle bir şey olunca diğer borçlular paraları çabucak ödüyorlardı herhalde. Forney'e, evet, borçlulara böyle etkisi oluyordu işte diye konuştu. Jap homurdandı. Bence ahlaksızlık bu. Neyse, düşünceli bir tavırla burnunu ovuşturuyordu. Böylece cinayet nedeni ortaya çıkmış oluyor. Tabii bir de kadının servetinin kime kaldığı konusu var. Bu da olabilir. Thibault'e baktı. Bize bu konuda yardım edebilir misiniz? Avukat, Madame Gisel'in bir kızı vardı diye cevap verdi. Annesiyle oturmuyordu ve anladığım kadarıyla Madame Gisel kızını küçüklüğünden beri görmemişti. Yıllar önce bir vasiyetname yapmış. Buna göre bütün serveti kızına kalıyordu. Bir de hizmetçisine az bir para verilecekti. Kızının adı Anne Morisot'tu. Madame Gisel'in daha sonra yeni bir vasiyetname yaptığını sanmıyorum. Poirot, madamın serveti büyük mü diye sordu. Avukat omuzunu silkerek, tahminime göre 8-9 milyon olacak dedi. Poirot uzun bir ıslık çaldı. Jap, tanrım diye bağırdı. Hiç de zengin birine benzemiyordu. 8-9 milyon, vay canına. Belçikalı, Matmazel Anne Morisot çok zengin bir kız olacak dedi. Jap alaylı alaylı mırıldandı. İyi ki kız o uçakta değildi. Yoksa onun annesini öldürdüğünden kuşkulanırdım. Anne Morisot şimdi kaç yaşlarında? Pek iyi bilmiyorum. 24-25 yaşlarında sanırım. Kızın cinayetle ilgisi olduğunu gösterecek bir şey yok. Onun için bu şantaj konusu üzerinde durmamız daha doğru olur. Uçaktakilerin hepsi Madame Gisel'i tanımadıklarını söylüyorlar. Tabii içlerinden birinin yalan söylediği kesin. Yalancının hangisi olduğunu bulmak gerekiyor. Madame Gisel'in kağıtlarını incelersek herhalde bir ipucu buluruz, öyle değil mi Forney'e? Fransız dostum dedi, haberi alır almaz Scotland Yard'a telefon ettim. Ondan sonra da doğru Madame Gisel'in evine gittim. Kağıtları bir kasada duruyordu ama hepsi yakılmış. Yakılmış mıydı? Kim yakmış onları? Neden? Madame Gisel'in Elisa adında bir oda hizmetçisi var. Ona kendine bir şey olursa kasayı açıp bütün kağıtları yakmasını tembih etmiş. Hatta Elisa'ya kasanın şifresini vermiş. Ne? Çok garip. Jap hayretle kala kalmıştı. Forney'e, dediğim gibi Madame Gisel kendi ölçülerine göre dürüsttü diye cevap verdi. Kendine kalleşlik etmeyenlere o da mertçe davranırdı. Acımasızdı ama verdiği sözü tutardı. Jap şaşkın şaşkın başını salladı. Şimdi dördü de konuşmuyorlar, ölmüş olan kadının garip karakterini düşünüyorlardı. Sonunda Monsieur Thibault ayağa kalktı. Randevuma yetişmem için gitmem gerekiyor. Eğer bana soracağınız başka bir şey varsa adresimi biliyorsunuz. Nazik bir tavırla diğerlerinin elini sıkarak evden çıktı. Monsieur Thibault ayrıldıktan sonra diğerleri sandalyelerini masaya doğru iyice çektiler. "Jap, haydi bakalım," dedi, "çalışmaya başlayalım." Dolma kaleminin kapağını açmıştı. Uçakta 11 yolcu vardı. Yani arka salonda. Diğer salonun bu işle bir ilgisi yok. 11 yolcu ve 2 garsondan oluşan bu 13 kişiden biri kadını öldürdü. Yolculardan bazıları İngiliz, bazıları ise Fransız. Tabii Fransızlarla Monsieur Fournier, ben de diğerleriyle ilgileneceğim. Bir de Paris'te araştırma yapılması gerekiyor ki bu da size düşüyor. Fournier, yalnız Paris'te değil, diye cevap verdi. Gisel yazları sayfiye yerlerinde de iş yapardı. Deauville, Le Pinet, Vimerex gibi. Güney'e de giderdi tabii. İyi, bir noktanın üzerinde durdunuz. Uçaktaki yolculardan birkaçı Le Pinet'te olduklarını söylediler. Şimdi teker teker ipuçları üzerinde duralım. Önce Monsieur Poirot'u kuşku duyulanlar listesinden çıkarabiliriz. O zaman sayı azalmış olur. Poirot üzüntüyle başını salladı. Fazla safsınız dostum. Aslında kimseye, hiç kimseye inanmamanız gerekir. Jap yavaşça, istiyorsanız adınızı listeden silmeyiz, dedi. Şimdi garsonlar, açıkçası onların katil olduklarını pek sanmıyorum. İkisi de öyle önemli miktarda borç para almış olamazlar. Sicilleri ise oldukça temiz. Tabii yine de açık bir kapı bırakmak gerek, çünkü ikisi de sık sık salona girip çıkmışlar. Uygun bir yerde durup o borudan zehirli dikeni fırlatmış olabilirler. Açıkçası bir garsonun yolcuların dikkatini çekmeden böyle bir şey yapabileceğini hiç sanmıyorum. Evet, tecrübelerim sonunda insanların çoğunun körden farksız olduğunu öğrendim. Ama her şeyin bir sınırı var ve tabii bu kural diğerlerine de uygulanabilir. Bu şekilde bir cinayeti işlemek delilikten başka bir şey değil, çılgınlık bu. Katilin görülmeden bu cinayeti işleyebilme olasılığı ancak %1'di. Açıkçası adamın çok şansı varmış. Gözlerini yere dikmiş, dalgın dalgın sigarasını içen Poirot, "Sizce bu gerçekten aptalca bir yöntem mi?" diye sordu. "Tabii ya, çılgınlıktan başka bir şey değil. Her şeye rağmen katil yine de başarıya ulaştı. Üçümüz burada oturmuş cinayetten söz ediyor ve katilin kim olduğunu bilmiyoruz. İşte buna başarı denir." Jap itiraz etti. "Katil yalnızca şanslı. Aslında adamı 5-6 kişinin görmesi lazımdı." Poirot hoşnutsuz bir tavırla başını salladı. Fournier merakla ona bakıyordu. "Ne düşünüyorsunuz Monsieur Poirot?" "Belçikalı dostum," dedi, "şunu söylemek istiyorum. Bir olay sonucuyla ölçülmelidir. Sonuca bakarsanız bu adamın başarıya ulaşmış olduğunu görürsünüz." Fransız düşünceli düşünceli mırıldandı. Bu bir mucizeden farksız neredeyse." "Jap, mucize veya değil," dedi, "olay ortada. Doktorun söylediklerini duydunuz. Kullanılan silah elimizde. Eğer bir hafta önce biri bana bir kadının bir borudan fırlatılan ucuna yılan zehri sürülmüş bir dikenle öldürüleceğini ve benim de bu olayı inceleyeceğimi söyleseydi gülmekten katılırdım. Bu bir hakaret. Evet, bu cinayet bir hakaretten başka bir şey değil." Derin derin bir soluk aldı. Poirot gülümsüyordu. Fournier'in yüzünde hala düşünceli bir ifade vardı. Belki bu cinayeti garip şakalardan hoşlanan biri işledi. Aslında böyle soruşturmalarda katilin psikolojik durumunu göz önünde bulundurmak gerekir. Jap hoşlanmadığı ve güvenemediği o psikoloji sözcüğünü duyunca burun kıvırdı. İşte Monsieur Poirot da böyle sözlerden hoşlanır. "İkinizin sözleri de çok ilgimi çekti." Jap Belçikalı'ya şüpheyle sordu. "Kadının o şekilde öldürülmediğine inanmadığınızı umarım. O kadar tuhaf bir düşünce tarzınız var ki." "Hayır, hayır, bu bakımdan hiç kuşkum yok dostum. Kadının ölümüne yerden aldığım o zehirli dikenin sebep olduğu kesin. Ama buna karşın bu olayda bazı noktalar..." Poirot susarak şaşkın şaşkın başını salladı. Jap konuşmasını sürdürdü. "Neyse, şimdi bizim türlüye dönelim. Garsonları kuşkullar listesinden tümüyle çıkaramayız. Ancak o ikisinin de cinayetle bir ilgileri olduğunu pek sanmıyorum. Siz de bu kanıda mısınız Monsieur Poirot? Demek daha önce söylediklerimi anımsamıyorsunuz. Soruşturmanın burasında hiç kimseyi kuşkullar listesinden silemem. Öyle olsun, şimdi gelelim yolculara. Tuvalete yakın olanlardan başlayalım. 16 numaralı koltukta kuaför Janet Grey oturuyormuş. İrlanda piyangosundan para kazanmış ve bunu Le Pinet'te harcamış. Böylelikle kızın kumara düşkün olduğu anlaşılıyor. Belki çok parasız kaldı ve gidip ihtiyar kadından borç aldı. Önemli bir miktar aldığını sanmıyorum. Gisel'in elinde kızın aleyhinde bazı kanıtlar olduğunu sanmadığım gibi. Ayrıca bir kuaförün yılan zehri bulması hemen hemen olanaksızdır. Böyle şeyleri saç boyası veya yüz kremi olarak kullanmıyorlar. Aslında katil yılan zehri kullanmakla hata etmiş. Çünkü bu araştırma alanını daraltıyor. Ancak 100 kişiden biri veya ikisi böyle bir şeyi kolaylıkla elde edebilir. Poirot böylece dedi, bir nokta iyice belirlenmiş oluyor. Fournier merakla Belçikalı'ya baktığı sırada Jap kendi düşüncelerine dalmıştı. Ben olaya şu açıdan bakıyorum. Katilin şu iki kategoriden birine girmesi gerek. Ya o dünyanın en olmayacak yerlerinde dolaşan ve yılan zehirleri hakkında bilgisi olan biri. Sanırım düşmanlarını öldürmek için böyle şeylerden yararlanan yerli kabileleri inceleyen bir adam. Ya da bir bilim adamı, araştırma yapan bir insan. Bu bomb slang zehri önemli laboratuvarlarda üzerinde deneyler yapılan şeylerden. Zehir uzmanı Winter Pond'la konuştum. Anlaşılan yılan zehri. Özellikle kobra yılanının zehri tıpta kullanılıyormuş. Saranın tedavisinde başarıyla kullanılmış. Ayrıca yılan sokmaları konusu da yine bilim adamları tarafından inceleniyormuş. Fournier, ilgi çekici dedi ve düşündürücü. Evet, şimdi devam edelim. Janet Grey bu iki kategoriye de girmiyor. Kızın Giseli para için öldürmüş olması pek akla yakın değil. Onun yılan zehri bulmasıysa bir mucize. Ayrıca onun boruyla dikeni fırlattığını pek sanmıyorum. Şuraya bakın, Jap uçağın içinin planını açtı. İşte 16 numaralı koltuk, işte Giselle'in oturduğu 2 numara. Arada bir sürü koltuk ve yolcu var. Herkes kızın yerinden kalkmadığını söylüyor. Janet'in oturduğu yerden boruya üflemesi ve dikeni Giselle'in boynuna fırlatması olanaksız. Onun için bence Janet Grey'in bu cinayetle hiçbir ilgisi yok. Şimdi kızın karşısındaki 12 numaralı koltuğa geçelim. Orada dişçi Norman Gal oturuyormuş. Aynı şeyler onun için de söylenebilir. Belki genç adamın yılan zehri bulabilmesi daha kuvvetli. Poirot usulca mırıldandı. Yılan zehirinin dişçilikte kullanıldığını hiç sanmıyorum. Dişçiler insanı iyi etmeye çalışırlar, öldürmeye değil. Jap güldü. O arada insanın ödünü de patlatırlar. O da başka. Norman Gal'in bilim adamları arasında bazı dostları olabilir. Ama onun eline cinayet işleme olanağının geçtiğini pek sanmıyorum. Evet, genç adam bir ara yerinden kalkıp tuvalete gitmiş. O koltuk Giselle'in oturduğu yerin tam ters tarafında. Yerine dönerken dikeni kadına doğru fırlattı diyelim. Bunun Giselle'in boynunun yan tarafına batması için dikenin kendi kendine uçabilen, havada yön değiştiren tuhaf bir şey olması gerek. Fournier doğru dedi, devam edelim. Şimdi diğer tarafa geçelim, 17 numaralı koltuk. Poirot başını salladı, aslında orası benim yerimdi. Ancak hanımlardan biri arkadaşıyla oturmak istediği için oradan kalkmak zorunda kaldım. Söz ettiğiniz Lady Venetia, ona ne dersiniz? Aslında Lady Venetia tanınmış bir insan. Giselle'den borç para almış olabilir. Yalnız öyle kirli sırları olan birine benzemiyor ama belli olmaz. Lady Venetia ile biraz ilgilenmemiz gerekir. Onun yeri dikeni fırlatmak için uygundu. Özellikle Giselle başını çevirerek pencereden baktığı sırada. Yani boruyu şöyle yanlamasına çevirir ve dikeni Giselle'e doğru fırlatırdı. Lady Venetia sonbaharda ava çıkan kadınlardan. Tabii tüfek kullanmasını bilmek insanın boruyla diken fırlatabilmesini kolaylaştırır mı bilemiyorum. Sanırım bu göz ve nişan alma sorunu. Ayrıca Venetia Kerin Afrika'ya ava giden erkek arkadaşları olmalı. Belki kadın bu şekilde yerlilerin kullandığı zehirlerden ele geçirmiştir. Hay Allah, bu sözler insanın kulağına ne kadar saçma ve anlamsız geliyor. Fournier başını salladı. İnsan Lady Venetia'nın cinayet işleyebileceğine pek inanamıyor. Onu bugün resmi soruşturmada gördüm. Bence onun cinayetle bir ilgisi yok. Jap, 13 numaralı koltuk dedi. Kontes Horbury. O ilginç bir kadın. Hakkında bazı şeyler biliyorum ve size biraz sonra anlatacağım. Kontes'in bazı karanlık sırları olmasına hiç şaşmam. Fournier, Kontes'in Löpinet'te Bakara'da fazla para kaybettiğini öğrendim dedi. Bravo, evet Kontes tam Giselle'den borç alabilecek bir tip. Ben de aynı kanıdayım. Pekala, çok güzel. Peki, cinayeti nasıl işledi? Bildiğiniz gibi o da yerinden hiç kalkmamış. Kontes'in Giselle'i öldürmek için koltuğunda diz çökerek, arkalığın üzerinden dikeni fırlatması gerek. Herhalde böyle bir şeyi 11 kişinin gözleri önünde yapamazdı. Neyse, devam edelim. Fournier parmağın ucuyla planı gösterdi. 9 ve 10 numaralar. Jap cevap verdi. Monsieur Hercule Poirot ve Doktor Roger Briant. Bakalım Monsieur Poirot kendisi hakkında ne söyleyecek? Belçikalı üzüntüyle başını salladı. Midem berbat haldeydi. Ne yazık ki insanın kafası midesinin esiri oluyor. Fournier anlayışlı bir tavırla benim de öyle diye cevap verdi. Uçakta hiçbir zaman kendimi iyi hissetmiyorum. Gözlerini kapayarak anlamlı bir şekilde kafasını salladı. Şimdi Doktor Briant, ona ne dersiniz? Harley sokağının en tanınmış uzmanlarından. Adamın tefecilik eden bir Fransız kadınından borç isteyeceğini pek sanmıyorum. Ama böyle şeyler pek belli olmuyor. Tabii bir doktorun adı bir rezalete karıştı mı, ömrü boyunca bunun etkisinden kurtulamaz. İşte bilim adamı teorim burada işe yarıyor. Briat gibi ünlü bir doktorun mutlaka bilim adamları arasında tanıdıkları vardır. Bir laboratuvarı gezerken içinde yılan zehri bulunan bir tüpü kolaylıkla aşırmış olabilir. Poirot itiraz etti. Öyle yerler her zaman kontrol altındadır dostum. Bu kırda papatya toplamaya benzemez. Kontrol etsinler, zeki bir adam tüpteki zehirin yerine zararsız bir şey bırakabilir. Sonuçta Briant gibi bir adamdan hiç kimse kuşkulanmaz. Fournier bu bakımdan haklısınız diye onayladı. Yalnız şu var, Briant kadının ölüm durumuna neden dikkati çekti? Niçin Gisel'in normal nedenlerden, örneğin kalpten öldüğünü söylemedi? Poirot öksürdü. Diğer ikisi merakla ona döndüler. Yanılmıyorsam doktor gerçekten önce kadının kalpten öldüğünü sandı. Sonuçta ölüm gerçekten normale benziyordu. Yani Gisel'in arı sokmasından ölmüş olduğu söylenebilirdi. O eşek arısını unutmayın. Şap atıldı. Hiç unutur muyum? Durmadan ondan söz ediyorsunuz. Poirot devam etti. Yerdeki dikeni ben fark ettim ve eğilip aldım. Ondan sonra da kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Diken nasıl olsa bulunacaktı. Belçikalı başını salladı. Katil kimseye belli etmeden dikeni alabilirdi. Briant mı yani? Briant veya başka biri. Yine de tehlikeli bir şey olurdu bu. Fournier o fikirde değildi. Siz şimdi böyle düşünüyorsunuz çünkü bu olayın cinayet olduğunu biliyorsunuz. Herkes kadının kalpten öldüğünü sandığı bir sırada adamın biri yere mendilini düşürür ve sonra eğilip bunu alabilirdi. Kimse bunu fark etmez veya fark etse bile üzerinde durmazdı. Jap, doğru diye cevap verdi. Neyse, Briant'ın adı kuşkullar listesinde kalacak. Koltuğunda yan dönerek boruyla dikeni fırlatabilirdi. Tabii çaprazlamasına. İyi de neden hiç kimse onu görmedi? Neyse, bunu tekrar açmayayım. Katil kimse onu gören olmalı. Fournier bunun bir nedeni olmalı dedi. Duyduklarımıza göre gülümsedi. Monsieur Poirot'un hoşuna gidecek bir neden. Yani psikolojiyle ilgili bir şey. Belçikalı. Devam dostum diye konuştu. Sözleriniz ilgimi çekiyor. Fransız. Diyelim ki diye söze başladı. Trenle yolculuk yapıyorsunuz. Ve bir ara alev alev yanan bir evin önünden geçiyorsunuz. Böyle bir anda bütün yolcular pencereye koşarlar. Herkesin dikkati evin üzerinde toplanır. O sırada cebinizden bir hançer çıkararak bir adamı öldürebilirsiniz. Ve hiç kimse bunu fark etmez. Poirot cevap verdi. Doğru, çok doğru. İlgilendiğim bir olayı anımsadım. Bir zehirlenme olayıydı bu. Sizin vurguladığınız nokta üzerinde de durulmuştu. Dediğiniz gibi onda da psikolojik bir an vardı. Uçakta böyle bir şey olduğunu öğrenirsek... Jap hemen atıldı. Bunu garsonları ve yolcuları sorguya çekerek öğrenebiliriz. Evet, eğer öyle psikolojik bir an vardıysa herhalde buna yine katil sebep oldu. Yani o anı katil yarattı. Fransız tabii dedi, tabii. Jap kalemini aldı, bunu not edelim, sonra sorarız. Şimdi 8 numaralı koltuğa geliyoruz. Daniel Michel Clancy. Müfettiş bu adı garip bir zevkle söylemişti. Bence en kuşku duyulacak yolcu o. Cinayet romanları yazan bir adam. Sanki yılan zehirleriyle ilgileniyormuş gibi yapıp hiçbir şeyden şüphelenmeyen bir bilim adamından bilgi isteyebilir. O arada tüpe bakarken adamın Gisel'in yanından geçtiğini unutmayın. Yolcular arasında salonun son bölümüne giden bir o var. Poirot dostum dedi, emin olun bu noktayı unutmuş değilim. Sözcüklerin üzerine basa basa konuşmuştu. Jap sözlerine devam etti. O psikolojik ana gereği olmadan Gisel'in yakınından dikeni boruyla kadına doğru fırlatmış olabilir. Ayrıca cinayeti kimseye belli etmeden işleme olanağı varmış elinde. Sonra Clancy yerlilerin boruları hakkında bilgi sahibi. Kendisi de söyledi. İşte bunlar insanı düşündürüyor. Jap homurdandı. Onunki basit bir hile. Sonra bugün mahkemede gösterdiği boru. Bunu 2 yıl önce aldığı ne malum? Bence durum çok kuşku uyandırıcı. Zaten bir insanın durmadan cinayetler ve dedektif hikayeleri düşünmesi normal bir şey değil. Durmadan cinayet üzerine yazılar okuduğu için aklına türlü türlü şeyler geliyor. Poirot gülümsedi. Bir yazarın aklında çeşitli fikirler olması gerek. Jap uçak planına baktı. 4 numaralı koltukta James Ryder oturuyormuş. Yani tam ölen kadının önünde. Katilin o olduğunu sanmasam da onu şüpheliler listesinden çıkaramayız. Ryder elini yıkamaya gitmiş. Yerine dönerken tam kadına yaklaştığı sırada dikeni fırlatmış olabilir. Ama bunun için arkeologların hizasında olması gerekiyor. Adamlar bu hareketi mutlaka görürlerdi. Görmemeleri olanaksız. Poirot düşünceli bir tavırla başını salladı. Dostlarınızın arasında arkeolog olmadığı anlaşılıyor. Baba oğul kendilerince önemli bir konuyu tartışıyorlarmış. Arkeologların öyle anlarda çevrelerinde olup bitenleri hiç fark etmediklerini bilmelisiniz. Şimdiki zamanda değil, milattan önce 5000 yılında yaşıyorlardı onlar. Müfettişin yüzünde hafif kuşkulu bir ifade belirdi. Şimdi onları ele alalım. Bize Dupontlar hakkında neler söyleyebilirsiniz Fournier? Monsieur Armand Dupont en tanınmış Fransız arkeologlarından biridir. Bu önemli bir bilgi sayılmaz. Bence uçaktaki yerleri cinayeti işlemeye oldukça uygunmuş. Ayrıca dünyanın dört bucağını dolaşmışlar. Yerlilerin kullandığı yılan zehirinden kolaylıkla elde etmiş olabilirler. Fournier, evet dedi, bu olabilir. Ama onların katil olduklarına pek inanmıyorsunuz, öyle değil mi? Fransız başını salladı. Evet, Armand Dupont mesleği için yaşayan insanlardan. İşine sevgiyle bağlı. Önceleri antikacıydı. Çok karlı olan işini bırakarak kendini kazılara verdi. Hem o hem oğlu arkeolojiden başka bir şey düşünemiyorlar. Tabii yine de kesin bir şey söylenemez. Jap, pekala dedi, liste tamam. Şimdi bir sürü araştırma yapmamız lazım. Önce Clancy ve Bryant'la ilgilenip ne işler karıştırdıklarını öğreneceğim. Para sıkıntısına düşmüşler mi? Özellikle bu önemli. Aynı şey Ryder için de yapılacak. Bu arada diğerlerini de unutmamalıyız. Monsieur Fournier de Dupont'larla ilgilenecek. Suretenin memuru başını salladı. Bu konuda hiç kuşkunuz olmasın. Olay hakkında biraz daha bilgimiz var. Belki Gisel'in hizmetçisi Elise'den yeni bir şeyler öğrenebiliriz. Ayrıca Madame Gisel'in neler yaptığını da inceleyeceğim. Özellikle bu yaz. Kadının bir iki kez Löpinet'e gittiğini biliyorum. Ayrıca uçaktaki İngiliz yolcularla ilişkisinin ne derece olduğunu ortaya çıkarmalıyız. Aa evet, yapılacak çok iş var. Dönüp Poirot'a baktı. Jap da öyle.